Ayrım 10, sayfa 133. Leon Courtney bu kalabalığın içinde değildi. Son 6 haftadır planlanan safari rotasındaki su kenarlarına erzak depolamakla meşguldü. Percy Phillips istemeye istemeye de olsa Leon'a bir asistan tahsis etmişti. Leon ilk başta adamın adını duyduğunda dehşete düşmüştü. Henry Durant mı diye itiraz etti. Onu tanırım. Güney Afrikalı bir Afrika boyeridir. Adam savaşta bize karşı dövüştü. O uğursuz Coos de la Rey komandolarıyla birlikteydi. Henry Durant'ın kaç tane İngiliz vurduğunu ancak Tanrı bilir. Percy Boer savaşı biteli çok oldu diye hatırlattı. Henry sert bir tip olabilir ama iyi kalplidir. Çoğu Boer gibi o da tam bir avcıdır ve tanıdığım herkesten daha çok fil ve bizon avlamıştır. Aynı zamanda motorlardan da çok iyi anlar. Tamir işlerinde sana yardım eder ve birini de o kullanır. Safari ekibine taze et sağlamak için bizon avlamakta sana yardım edecek biri lazım. Bu işte de ondan iyisini bulamazsın. Eğer dinlersen adamdan çok şey öğrenebilirsin. Fakat en büyük özelliği çalışkan ve günde birkaç şiline razı olması. Leon ama dedi. Aması filan yok. Henry asistanın olacak ve sen de buna bir an önce alışsan iyi edersin genç dostum. İlk birkaç haftada Leon Henry'nin sadece yorulmak bilmez bir işçi olduğunu keşfetmekle kalmadı. Adam aynı zamanda motor tamirinde ve orman yaşamında Leon'dan çok daha tecrübeliydi. Bilgisini paylaşmaktan da mutluluk duyuyordu. Personelle ilişkileri mükemmeldi. Hayatı boyunca Afrikalı kabilelerle iç içe olmuştu ve adetlerini, huylarını biliyordu. Onlara karşı neşeli ve saygılıydı. Manyoro ile İsmail bile ondan hoşlanıyordu. Leon geceleri ateşin başında arkadaşlık edecek birini bulmuştu. Üstelik iyi bir anlatıcıydı. Kırkını geçmiş olmasına rağmen sırım gibi vücudu vardı. Sakalı kırlaşmış, yüzüyle kolları güneşten iyice yanmıştı. Garip bir Afrika aksanıyla konuşuyordu. Bir bizon sürüsünü çevirip 8 kurşunla 8 genç dişi yere serdikten sonra ''Evet genç dostum'' demişti. ''Seni iyi bir avcı yapacağız.'' Manyoro ve diğer 4 adamın yardımıyla hayvanların derisini yüzüp içini boşalttılar ve 4'er parçaya böldükten sonra arabalara yükleyerek büyük başkanlık safarisinin yayıldığı kamp alanının 1 kilometre yakınına götürdüler. Percy otomobillerin en fazla bu kadar yaklaşmasına izin veriyordu. Başkanla Selos'un motor gürültüsünden rahatsız olmasını istemiyordu. Etleri taşımak üzere kamptan başka bir hamal grubu gelmişti. İkisi baş başa kalınca Leon'la Henry daha yaşlı olan Vauxhall'u bir maun ağacının altına park ettiler ve yaptıkları makara sistemini ana dala geçirdiler. Aracın arkasını kaldırıp tehlikeli bir ses çıkarmaya başlayan diferansiyeli birlikte söktüler. Arızalı parçayı çıkarıp her parçayı eski bir brandanın üstüne yaydılar. Yaklaşan nal seslerini duyunca başlarını kaldırıp baktılar. Atın üstündeki kısa botlar giyip geniş kenarlı şapka takmış olan genç bir adamdı. Yere inip atını bağladıktan sonra çalıştıkları yere geldi. ''Selam, ne yapıyorsunuz burada?'' belirgin bir Amerikan aksanıyla konuşmuştu. Leon cevap vermeden önce adamı tepeden tırnağa süzdü. Pahalı binici botları, yeni yıkanıp ütülenmiş giysileri, hoş ama dikkat çekici olmayan bir yüzü vardı. Şapkasını çıkarınca kumral saçları ortaya çıkmıştı ve tebessümü içtendi. Leon ikisinin aynı yaşta olduklarını fark edince şaşırdı. O da 22'den fazla olamazdı. Leon şu külüstürde canımızı sıkan bir şey var da deyince yabancı sırıttı. Demek külüstürde canınızı sıkan bir şey var diye tekrarladı. Tanrım bu İngiliz denizci aksanına bayılıyorum. Bütün gün dinleyebilirim. Ne aksanı? Leon bunları onu taklit ederek söylemişti. Benim aksanım filan yok. Komik bir aksanla konuşan sensin. Bu atışmalar üzerine kahkahalara boğuldular. Yabancı elini uzattı. Adım Kermit. Leon yağa bulanmış eline baktı. Kermit önemli değil diye ısrar etti. Ben de arabalarla uğraşmaya bayılırım. Evde bir Cadillac'ım var. Leon elini pantolonuna silip tokalaştı. Ben Leon, bu pasaklı tip de Honey. Bir süre otursam sorun olur mu? Ünlü bir ustaysan sen de el atabilirsin. Şu gergiyle dişliği sökmeye ne dersin? Bir somun kap. Hep birlikte birkaç dakika sessizce çalıştılar ama Leon'la Henry yeni geleni kaçamak bakışlarla süzüyorlardı. Sonunda Henry gür sesiyle fikrini belirtti. ''Hey Vett, what are you doing?'' ''Bu dil nece?'' ''Ve Henry ne dedi?'' Afrikaca, Hollanda dilinin Afrika versiyonu. Yaptığın işi bildiğini söyledi. Sen de öyle ahbap. Bir süre daha çalıştıktan sonra Leon, sen de o büyük Barnum ve Bailey sirkinden misin diye sordu. Kermit keyifle güldü. Ya, sanırım öyleyim. Görevin ne? Smithsonian Enstitüsü'nden misin? Kermit bir anlamda evet ama ben daha ziyade oturup bir takım ihtiyarların kendi zamanlarında her şeyin nasıl daha iyi olduğunu anlatışını dinliyorum diye cevap verdi. Çok eğlenceliymiş. Bu sabah kampa getirilen o bizonları siz mi vurdunuz millet? Kampa et temin etmek de görevimizin bir parçası. Bak bu sahiden eğlenceliymiş işte. Gelecek sefer size takılmanın bir sakıncası var mı? Leon'la Hany bakıştılar. Sonra Leon ihtiyatla tüfeğin kaç kalibrelik diye sordu. Kermit atının yanına gitti ve Eyre'in gözünden bir silah çıkardı. Gelip tüfeği Leon'a verdi. O da boş olup olmadığını kontrol ettikten sonra omzuna kaldırdı. Nokta 405 Winchester, iyi bir bizon tüfeği olduğunu duymuştum. Ama Bob Fitzsimmons'ın yumrukları gibi de tepiyormuş. İyi atış yapabiliyor musun bununla? Sanırım. Kermit silahı geri aldı. Ona büyük sihirbaz diyorum. Pekala, öbür gün sabah 4'te buraya gel o zaman. Neden gelip kamptan almıyorsunuz beni? Leon yasak dedi. Biz zavallı mahlukların kamptaki yüce kodamanları rahatsız etmesine izin yok. Sabah saat 4'te hava hala karanlıktı. Hany ve Leon peşlerinde katır üstündeki iz sürücüler ve deri yüzücülerle randevu yerine gelmişlerdi. Ama Kermit herkesten önce oraya gelmişti. Leon bu durumdan etkilenmişti çünkü onun geleceğinden bile kuşkuluydu. Geri kalan karanlık saatlerde iz sürdüler. Önden giden Manyoro girinti çıkıntılar konusunda ekibi uyarıyordu. Hava soğuktu ve Kermit rüzgardan korunmak için bir brandaya sarınmıştı. İzler arabayla devam edilemeyecek kuru bir dere yatağına ulaşınca aracı bir ağacın altına park edip indiler. Tüfeklerini alırken Kermit Leon'unkine dikkatle baktı. Bunun bayağı uzun bir hayatı olmuş. Leon evet epeyce iş görmüş diyerek hak verdi. Percy kendi silah koleksiyonundan bu eski yıpranmış nokta 404 Jeffreys'i almasına izin vermişti. Çünkü bunun cephanesi 1/4 fiyata geliyordu. Ve nokta 470 Holland'ınkilerden çok daha kolay bulunuyordu. Görünüşüne rağmen güvenilir ve sağlam bir silahtı. Ama Leon'un onunla gurur duyduğu söylenemezdi. Kermit peki sen bununla iyi atış yapabiliyor musun diye hafiften dalga geçti. İyi günlerde. Kermit umalım da bugün onlardan biri olsun diye ineledi. Göreceğiz. Nereye gidiyoruz? Kermit konuyu değiştirmişti. Dün gece Manyoro bu tarafa gelen büyük bir sürü keşfetti. Şimdi de bizi oraya götürüyor. Nehir yatağına inip geçen yağmur mevsiminden beri henüz kurumamış olan yeşil bir su birikintisinden geçtiler. Birikintinin çamur kıyısı birçok hayvanın ayaklarının altında iyice çiğnenmişti. Bunların arasında düzenli olarak oradan su içen bizon sürüleri de vardı. Karşı kıyıda akasya ağaçlarının çiçek açmış olduğu ve açık çayırların taze yeşil otlarla kaplandığı bir yere geldiler. Şafak bütün haşmetiyle sökmüştü, hava serin ve tatlıydı. Orman sakinleri uyanmaya başlıyordu. Adamlar birkaç dakika durup böcek ve kök arayan babun maymunlarını seyrettiler. Önde genç dişiler oluyordu, uyanık ve tehlikelere karşı tetikteydiler. Onların peşinde emzikli dişiler vardı. Kuyruklarını dik tutup çıplak gerilerini ve üreme organlarını gösteriyor, olgun ve istekli olduklarını belirtiyorlardı. Bir kısmının sırtına jokey gibi binmiş yavruları vardı. Daha büyük yavrular neşeyle oynaşıp çayırda birbirlerini kovalıyorlardı. Onların arkasından muhafız gücü olarak kasıntılı ve kibirli iri dişiler yürüyordu. Keşif kolundaki genç dişilerin önüne çıkabilecek herhangi bir tehlike karşısında savunmaya geçmeye hazırdılar. Küçük bir kıvrık boynuzlu beyaz lekeli Afrika ceylanı sürüsü de adımlarını onlara uyduruyordu. Tetikte duran dişi maymunları leoparlara ve diğer yırtıcı hayvanlara karşı nöbetçi ve gözcü olarak kullanmaktaydılar. Hayvanların geçit töreni bitince adamlar yola devam ettiler. Ama Manyoro mızrağıyla otlağın solundaki yumuşak toprağı gösterince tekrar durdular. Toprak iri toynaklar tarafından çiğnenmişti. İşte sürü. Kaç tane Manyoro?
2, belki de 300.
Ne zaman? Manyoro gökyüzüne kısa bir yay çizdi. Leon Kermit için bir saatten az diye tercüme etti. Günün sıcak saatlerini yatarak geçirmek için ağır ağır tepelerin altındaki sık ağaçlıklı bölgeye gidiyorlar. Sana söylediğimi sakın unutma. Sadece 3-4 yaşındaki dişilere ateş ediyoruz. Kermit büyük erkekleri neden vuramıyoruz diye sordu. Çünkü etleri araba lastiği kadar sert olur. Tatları ise daha da beterdir. Aç bir Nidrobo bile onlara elini sürmez. Kermit mutsuz bir şekilde başını salladı. Leon tekrar Manyoro'ya baktı. İz sürelim. Yaklaşık 1,5 kilometre sonra seyrek çalılar sıklaşmaya başladı. Kısa bir mesafe içinde öylesine sıklaşmışlardı ki birkaç metreden ötesini görmek imkansız hale gelmişti. Aniden Manyoro elini kaldırdı ve durup dinledi. İleriden iri bedenlerin hareket ettiğini belli eden sesler geliyordu. Sonra da meme isteyen bir buzağının acıklı böğürtüsünü duydular. Leon Kermit'e eğilip tamam diye fısıldadı, başlıyoruz. Bizden biri ateş edene kadar sen de etme. Beyinden vurmak için iyice yaklaşmak zorundayız. Gövdeyi ateş etme, etin tahrip olmasını istemeyiz. Hem de bu sık bıkkı örtüsünün içinde yaralı bir bizonu kovalamak bizi fazlasıyla yorar. Manyoro'ya başıyla işaret verdi ve yola devam ettiler. Önceki kurak mevsimde bir orman yangını atlatan ve bitkilerin yeniden çıkmaya başladığı bir yere geldiler. Bitki örtüsü yüzlerce kara sırtın görünmesine izin verecek kadar alçak ama vücutlarının geri kalanını saklayacak kadar da yüksekti. Sürü bir yandan otladığı için başları aşağıdaydı. Sonra bir tanesi gelip gözlerini onlara dikti. Boynuz dipleri başın üstünde birleşiyor, uçları hayvana hüzünlü bir ifade verecek şekilde iki yana doğru kıvrılıyordu. Hemen durdular. Bizon onların insan olduğunu fark etmemişe benziyordu. Ağzındaki kaba otları çiğnemekle meşguldü ve bir süre sonra homurdanıp otlanmak için tekrar başını eğdi. Leon Manyoro, burası çok sık diye fısıldadı. Ama yön değiştirdiler. Geç vakte kadar burada yatacak gibi görünmüyorlar. Şimdi sabah geçtiğimiz nehre doğru gidiyorlar. Bence su içmek niyetindeler. Nadia Buvana, bize bir daire çizdirecekler. Nehir hemen şu küçük tepenin bu tarafında akıyor. Manyoro 1,5 kilometre kadar uzaktaki tepeciyi göstermişti. Leon, sen sürünün başına geç. Biz de o su birikintisinin üstünde bekleyelim diye emretti. Tek sıra halinde hızlı adımlarla Manyoro'nun peşine düştüler ve rüzgar altında kalarak ağır ağır ilerleyen sürünün etrafından bir halka çizdiler. Sürüyü geride bırakınca koşmaya başladılar ve nehre yöneldiler. Oraya varınca da geniş kumlu dere yatağını aşıp karşı kıyıdaki ağaçların arasında mevzilendiler. Sürü liderinin etrafında birkaç bizonla kıyıya inmesi için fazla beklemediler. Homurdanarak ve susuzluktan kıvranarak suya giren öncü hayvanlar su karın hizalarına kadar gelince başlarını yerek hırsla içmeye başlamışlardı. Çıkardıkları gürültü Leon'un Kermit'e fısıltıyla söylediklerini bastıracak kadar yüksekti. Sürünün yanından sana en yakın duran dişilerden birini seç. Atış menzili 30 metre. Unutma, kafayı ateş edeceksin. Iskalarsan sana destek atışı yapacağım. Kermit de ıskalamam diye fısıldadı ve Winchester'ını kaldırdı. Leon Amerikalı'nın titrediğini fark etti. Tüfeğin namlusu bilinçsizce sallanıyordu. Tecrübesiz avcı heyecanı. Leon ilk defa büyük bir ava katılan acemi avcılara has o kontrolsüz heyecanın belirtilerini tanımıştı. Ateş etmemesini söylemek için ağzını açtı ama Winchester kükredi ve namlu havaya fırladı. Leon merminin suyun kenarındaki çok büyük bir erkeğin hörgücünü sıyırdığını ve tam arkasında duran dişinin sağrısına saplandığını gördü. Winchester'ın şiddetli geri tepmesi yüzünden Kermit'in dengesini yitirdiğini ve bir an için görünmez olduğunu fark etti. O daha toparlanamadan Leon arka arkaya iki el ateş etti. İlk mermisi yaralı erkek bizonu boynuzlarının dibinden vurmuş ve hayvan daha yere düşmeden ölmüştü. İkinci de yaralı dişiyi tam toparlanıp sudan çıkmaya çalışırken yakalamıştı. Omuriliğin başladığı yerden vurulmuştu. Hayvan gürültüyle beyaz kumlara serildi ve orada hareketsiz kaldı. Leon'un solunda duran Henry makine gibi aralıksız çalışarak panik halinde dönüp duran hayvanlara ateş ediyordu. Her atışında bir tanesi devriliyordu. Kermit, Winchester'ın geri tepmesinden sonra toparlanmış ve ateş ettiği erkekle dişinin öldüğünü görmüştü. Kovboylar gibi bağırmaya başladı. ''Yihuu, tek atışla iki tane akladım.'' Tüfeğini yeniden kaldırdı ama Leon bağırdı. ''Bu kadar yeter, ateş etme.'' Kermit onu duymamış gibiydi. Tekrar ateş etti. Leon merminin gittiği yeri görmek için dönüp baktı. Yaralayacağı hayvanın işini bitirmeye hazırdı. Ancak bu kez Kermit mükemmel bir beyin atışı yapmıştı ve bir bizon daha gürültüyle yere yığıldı. Leon yeter diye bağırdı. Ateşi kesin. Kermit'in tekrar doğrultmaya çalıştığı namluyu indirdi. Aşağıda sürü gürültüyle karşı kıyıya çıkmış ve geride 9 ölü bizon bırakarak ağaçlara doğru koşmaya başlamıştı. Kermit hala heyecandan titriyordu. ''Vay canına!'' diye bağırdı. ''Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. 2 atışla 3 bizon vurdum. Bu bir tür rekor olmalı.'' Leon onun çocuksu sevinciyle eğleniyordu. Gerçekleri anlatıp onu utandıramazdı. O da Kermit'le gülmeye başladı. ''Bravo Kermit!'' omzuna vurdu. ''O ne atıştı öyle? Hiç böylesini görmemiştim.'' Kermit kendinden geçmiş bir şekilde sırıtıyordu. Leon ise o beyaz yalanın hayatını sonsuza kadar değiştireceğini aklından bile geçirmemişti. Devasa leşleri parçalamayı bitirdiklerinde hava kararmıştı. Gece vakti arabanın süspansiyonunu zorlayacak kurumuş ağaç kökleri ve karınca yuvalarıyla dolu büyük hayvanların yolundan geçip gitmeyi göze almaktansa nehir kıyısında kamp kurdular. İsmail yemekte onlara bizon dili pişirdi ve sonra ateşin başında kahvelerini yudumladılar. Gecenin karanlığında bizon kanının ve iç organlarının kokusuna gelen, kampın etrafındaki karanlık bitki örtüsünde hıçkırıp haykıran sırtlanları dinlediler. Henry sırt çantasını kurcalayıp bir şişe buldu ve mantarını çıkarıp Kermit'e ikram etti. O da kaldırıp ateşin ışığına tuttu. Şişe yarısına kadar açık kahverengi bir sıvıyla doluydu. ''Başkan kampta sert içkilere izin vermiyor. Bir aydır gerçek bir içki içmemiştim. Bu ne tür bir zehir?'' diye ihtiyatla sordu. ''Cape'in oradaki Mousebury'de oturan halam şeftaliden yapıyor. Mampoer deniyor buna. Göğüs kıllarını diken diken eder ve sanki karnın iri saçmalarla doluyormuş gibi olur.'' Kermit bir yudum aldı, ağzındaki içkiyi yutunca gözleri irileşti. ''Sen adına ne dersen de, bence bu %100 kaçak viski.'' Elinin tersiyle ağzını silip şişeyi Leon'a aktardı. ''Sen de parlat bir tane ahbap.'' Hala çok sevinçliydi ve Leon onun bizonları öldürdüğünü düşünmesine izin verdiği için daha da mutluydu. Şişe boşalana kadar 2 tur döndü ve üçü iyice samimi bir havaya girdiler. Kermit, Henry, demek sen Güney Afrikalısın, savaşta da orada mıydın?'' diye sordu. Henry cevap vermeden önce bir dakika düşündü. ''Ya, oradaydım. Amerika'da savaş hakkında bir sürü şey okuduk. Gazeteler bu savaşın bizim Güneylilerle savaşmamıza benzediğini yazıyordu. Zor ve acı bir savaş. Bazılarımız için daha da kötüydü. Sen de çarpışmalara katılmış gibisin. Evet, Delara ile birlikteydim. Kermit hakkında bir şeyler okumuştum dedi. En büyük komando lideriymiş. Anlatsana biraz. İçki her zaman suskun olan Boer'in dilini gevşetmişti. Bozkır'da 30 bin Boer çiftçisinin dünyanın en güçlü imparatorluğunu sonuna kadar zorladığı savaşı anlatırken adeta gevezeleşmişti. O lanet olası Kitchener kasabı çiftliklerde bıraktığımız kadınlarla çocukları hedef almasaydı asla teslim olmazdık. Çiftlikleri ateşe verip sığırları öldürdü. Bütün kadınlarla çocukları önüne katıp toplama kamplarına sürdü. Ve yemeklerine balık kancaları attırdı ki ölmeden önce kan tükürsünler. Pörsümüş yanık yanaklarından bir damla yaş süzüldü. Hemen silip beceriksizce özür diledi. Özür dilerim. Mampoer içkisi yüzünden. Ama kötü anılardı. Karım anneciği de kamplarda öldü. Ayağa kalktı. Yatmaya gidiyorum. İyi geceler. Battaniyesini alıp karanlığa doğru uzaklaştı. O gittikten sonra Kermit'le Leon bir süre sessizce oturdular. İkisi de hüzünlenmişti. Leon yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Balık kancası değildi, onları öldüren difteriydi. Henry bunu kasten yapmadığımızı anlayamaz. Boer kadınları hep açık havada yaşar. Kalabalık oldukları ve bir arada yaşadıkları için hijyen nedir bilmezler. Kampları nasıl temiz tutacaklarını da bilemediler. Pis mikrop yuvalarına döndü kamplar. İçini çekti. Savaştan beri İngiliz hükümeti durumu telafi etmeye çalışıyor. Çiftliklerini yeniden kursunlar diye milyonlarca pound ödediler. Geçen yıl serbest seçimlere izin verdiler. Şimdi 2 Boer generali Louis Botha ve Johnny Smuts yönetiyor ülkeyi. Hiçbir muzaffer ülke yenilen tarafa Britanya'nın gösterdiği cömertliği ve yüce gönüllülüğünü göstermemiştir. Kermit ama Hennie'nin neler hissettiğini de anlıyorum dedi. Bizim ülkemizde de 40 yıl sonra bile unutmayı ve bağışlamayı başaramayan Güneyliler var. Ertesi sabah Hennie aralarında o konuşma hiç geçmemiş gibi davrandı. Kahve ve kalan soğuk dille kahvaltılarını yaptıktan sonra arabaya bindiler. İz sürücülerle post yüzücüler de kanlı bizon parçalarını erzak katırlarına yükledi. Hennie arkadan izlerken Kermit Leon'u arabayı kullanmasına izin versin diye kandırdı. Kermit'in her zaman neşeli ve umursamaz bir ruh hali vardı. Leon onun arkadaşlığını eğlenceli buluyordu. Ortak yönleri oldukça fazlaydı. Her ikisi de atlara, motorlu arabalara ve avlanmaya meraklıydı ve konuşacak çok şey buluyorlardı. Her ne kadar Kermit açık etmese de belli ki zengin ve güçlü bir adamın oğluydu ve babası hayatına hakimdi. Leon, benim babam da aynen öyleydi dedi. Sen ne yaptın? Dedim ki, sana saygım var baba ama senin kurallarına göre yaşayamam. Sonra da evden ayrılıp orduya katıldım. 4 yıl önceydi. O zamandan beri de eve dönmedim. Aman tanrım, bu mangal gibi yürek ister. Ben de hep böyle yapabilmek istedim ama asla yapamayacağımı biliyorum. Leon Kermit'i tanıdıkça daha çok hoşlandığını fark ediyordu. Ne olmuş yani diyordu. Tamam, manyak gibi ateş ediyor ama kimse kusursuz değildir. Sohbet sırasında Kermit'in iyi bir doğa uzmanı ve kuş bilimci olduğunu keşfetmişti. Smithsonian Dansan öyle olur tabii diye düşünmüş, ilginç bir böcek, kuş ya da küçük bir hayvan gözüne takıldığında Kermit'e göstermeye başlamıştı. Karşılarına aniden iki beyaz adam çıktığında Kermit'in önceki gün atını bıraktığı yere, yani kampın birkaç kilometre ötesine gelmek üzereydiler. Adamlar da safari kıyafeti giymişti ama ikisinde de tüfek yoktu. Ancak büyük bir fotoğraf makinesi ve 3 ayaklı sehpasıyla donanmış durumdaydılar. Kermit, lanet olsun, 4. eyaletten beyefendiler diye mırıldandı. Bunlardan kurtuluş yok. Durdu. Bence onlara nazik ve iyi davranmalıyız, yoksa ipliğimizi pazara çıkarırlar. İki yabancıdan uzun boylu olanı telaşla şoför mahalline yaklaştı. Pardon beyler, şirin şirin gülümsüyordu. Affınıza sığınarak birkaç soru sorabilir miyim? Acaba sizler de Başkan Roosevelt'in safari grubundan olabilir misiniz? Doktor David Livingstone'ın ölümsüz sözleriyle ifade edersek, sanırım siz Associated Press'ten Bay Andrew Fagan'sınız. Kermit de şapkasını geri itip gülümseyerek konuşmuştu. Gazeteci hayretle irkildi, sonra Kermit'e daha dikkatli baktı. Bay Roosevelt Jr. diye bağırdı. Lütfen beni bağışlayın, uyku sersemliğiyle tanıyamadım sizi. Kermit'in kirli, kanlı giysilerine bakıyordu. Leon Jr. da kim diye sordu. Kermit utanmış gibiydi ama Fagan çabucak atıldı. Kiminle dolaştığınızı bilmiyor musunuz? Bu Bay Kermit Roosevelt, Birleşik Devletler Başkanı'nın oğlu. Leon suçlarcasına yeni arkadaşına baktı. Bana söylememiştin. Sormadın ki. Leon, sen yine de söyleyebilirdin diye ısrar etti. Aramızdaki ilişki bozulabilirdi, hep öyle olur. Bu genç arkadaşınız kim Bay Roosevelt? Andrew Fagan hemen cebinden defterini çıkarmıştı. Benim av rehberim Bay Leon Courtney. Fagan kuşkulu bir şekilde çok genç görünüyor dedi. Kermit, Afrika'nın en büyük avcılarından biri olmak için uzun, gri bir sakalınız olması gerekmiyor diye cevap verdi. Afrika'nın en büyük avcılarından biri. Fagan hızla not alıyordu. Adınız nasıl yazılıyordu Bay Courtney? 2 E mi, tek E mi? Sadece bir tane. Leon huzursuz olmuştu. Dönüp Kermit'e baktı. Gördün mü, beni neye bulaştırdın? Sanırım avdaydınız. Fagan arabanın arkasındaki erkek bizon başını gösteriyordu. Kim vurdu bunu? Bay Roosevelt. Nedir o? Cape bizonu. Sinceros kafir. Tanrım, kocamanmış. Birkaç resim alabilir miyiz lütfen Bay Roosevelt? Ancak bize de birkaç baskısını verirseniz. Biri Leon'a, biri de bana. Elbette, tüfeklerinizi de alın. Boynuzların iki yanında durun lütfen. Fotoğrafçı sehpasını kurup ayarlarını yaptı. Kermit sakin ve neşeli görünüyordu. Leon ise idam mangazının karşısında duruyormuş gibiydi. Flash büyük bir duman bulutu çıkararak patladı. Post yüzücüler ve kamp personeli yerlerinden zıplamışlardı. Tamam, harika. Şimdi şu kırmızı pelerinli kabile üyesini de resme katabilir miyiz? Söyleyin de mızrağını kaldırsın böyle. Nedir, kendisi şef filan mı? Masailerin kralıdır. Şaka yapmayın, söyleyin de kızgın baksın. Leon Manyoro'ya Maa dilinde, bu aptal senin kadın gibi giyindiğini düşünüyor dedi ve Manyoro fotoğrafçıya yiyecekmiş gibi bakmaya başladı. Şahane, tanrım çok güzel. Ancak yarım saat sonra yola devam edebildiler. Leon hep böyle mi oluyor diye sordu. Alışıyorsun, onlara karşı kibar davranmak zorundasın. Yoksa hakkında bir sürü pislik uydururlar. Yine de bana babanın başkan olduğunu söylemen gerekirdi. Yine avlanabilir miyiz birlikte? Bana rehber olarak Mellow denen yaşlı birini verdiler. Okul çocuğuymuşum gibi davranıyor ve ateş etmeme engel olmaya çalışıyor. Leon bir süre düşündü. İki gün içinde ana kamp Evaso Ngure nehrine doğru yola çıkıyor. Onlardan önce çadırları ve ağır ekipmanı oraya nakletmem lazım. Fakat patronum izin verirse seninle tekrar avlanmayı ben de isterim. Mütevazi soyuna rağmen fena biri sayılmazsın. Patronun kim? Percy Phillips adında yaşlı bir beyefendi. Tabii bunu yüzüne karşı söylemesen daha iyi olur. Onu tanıyorum. Sık sık babamla ve Bay Selous'la yemek yiyor. Elimden geleni yapacağım. Bay Mellow'a daha fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Leon'un kaderi Kermit'in eliyle değişiyordu. Büyük seferinin Evaso Ngira nehrinin güney kıyısındaki yeni yerine yerleşmesinden iki gece sonra Lord Delamere'in baş aşçısı başkan için bir şükran günü daveti hazırlamakla görevlendirildi. Hindi olmadığı için başkan kendi eliyle dev bir toy kuşu vurdu. Şef kuşu pişirdi ve baharatlı bizon karaciğerinden bir iç hazırladı. Ertesi sabah kamptakilerin yarısı berbat bir ishalle uyandı. Belli ki bizon karaciğeri sıcaktan bozulmuştu. Demir gibi sağlam olan Roosevelt bile etkilenmişti. Kermit'in rehberi olarak belirlenen Frank Mellow en kötü durumda olanlardan biriydi ve kamp doktoru Nairobi'deki hastaneye götürülmesini emretmişti. O içten yememiş olan Kermit bu avantajlı durumu kullandı. Babası dışarıdaki tuvalette mahsur kalmış durumdayken yeni atanacak rehber meselesini tartıştı. Roosevelt oğlunun talebine ancak sembolik olarak karşı koyabildi ve böylece Kermit bir başkanlık emriyle Percy Phillips'e gidebildi. O akşam Leon kendini Percy'nin çadırında buldu. ''Niyetin nedir bilmiyorum ama yer yerinden oynadı.'' Kermit Roosevelt Frank Mellow'un yerine senin geçmeni istiyor ve babasından bunun için izin almış. Bana danışmadıkları için kabul etmekten başka çarem yok. Leon'a baktı. Henüz yeterince pişmiş değilsin. Daha bir arslanla, leoparla veya gergedanla karşılaşmadın. Ve ben de başkana her şeyi böylece anlattım. Fakat hasta olduğu için beni dinlemek istemedi. Kermit Roosevelt vahşi ve pervasız bir delikanlı, tıpkı sana benziyor. Eğer başına bir şey gelirse senin de benim de işimiz biter. Bir daha asla müşteri bulamam ve seni kendi elimle yavaş yavaş boğarım. Anladın mı?
Evet efendim, gayet iyi anladım.
Pekala, hadi bakalım, seni durduramam.
Teşekkür ederim efendim.
Leon tam çıkarken Percy durdurdu. Leon?
Leon şaşkınlıkla dönüp baktı.
Percy daha önce hiç adıyla seslenmemişti. Sonra daha da şaşırarak Percy'nin gülümsediğini gördü.
''Bu senin için büyük bir fırsat. Bir daha asla böylesini bulamazsın. Şansın yaver gider, aklını da iyi kullanırsan ta tepeye çıkarsın.
İyi şanslar.''